Ayırım 15, sayfa 139. Son aşk hiç bitmeyecekmiş gibi mi? Elam, elam benim. Hiç bitmeyecek gibi bu aşk. Onunla gittikçe yakınlaşıyor, her şeyimizi paylaşıyoruz. Birbirimizle ilgili bilinmedik hiçbir şey kalmasın istiyoruz. Sıra ailelerimizi tanıştırmaya geldi. O günü biraz daha ayrıntılı anlatmak istiyorum şimdi. Böyle her şey iyi gidiyor, aileleri işe karıştırmanın ne gereği var diye düşünebilirsiniz. Ama siz uzun süreli gerçek bir aşk yaşarken sevginizin ailesini merak edip onlarla tanışmayı içinizden geçirmiyor musunuz? Yakınlarınızı birbirleriyle tanıştırmak, büyük bir aile gibi yaşamak, onların beğenisini kazanmak istemiyor musunuz? Bir çeşit onay almak, onu seven insanlar tarafından beğenilmek, sevilmek. Bu bir ihtiyaç değil mi? Ela'nın ailesi, anne ve babası, benim ailem ise karım ve çocuklarım. Başka şansımız yok, hep birlikte olacağız. Özel ortamlarımızı daha yakından tanıyacağız. Ela'ya o kadar yoğunlaşmışım ki bu yaptığımın aykırı bir şey olduğunu aklıma bile getirmiyorum. Sanki her şey çok doğal, hayatımda hiç aldatma yok. Senaryo çok basit. Ela iş gereği tanıştığım ve çok iyi arkadaş olduğum bir insan. Ailesi de buraya geliyor ve onlarla tanışmak istiyorum. Eşime onları davet edip edemeyeceğimi soruyorum. Çok seviniyor. O bunalımlı günlerimden sonra yeni insanlarla yakınlaşmamı onu çok mutlu ediyor. Geliyorlar, ne mutlu bize ki herkes birbirinden çok hoşlanıyor. Ela'nın anne babası çok hoş insanlar, kaliteli iyi bir aile ve tabii oldukça da tutucular. Oğullarının ikinci hayatlarından haberleri yok. Olursa bütün bu kibar davranışlarına rağmen aile içinde büyük bir facia olabileceğini düşünüyor Ela. Doğu'nun okumuş yazmış insanları ama törelerine bağlılar. Çok şükür ki anlamaları mümkün değil. En ufak bir belirti yok Ela'da. Görüntüsüyle davranışlarıyla mükemmel bir erkek gibi. Artık her şey daha güzel, öyle dingin, öyle huzurluyuz ki kimi zaman Ela bizde yatıyor, kimi zaman ben onlarda. Ailelerimizle birlikteyken çok dikkatli, son derece mesafeli davranıyoruz. Kuşkulanmaları mümkün değil. Daha önce de anlatmıştım size. Eşim Ela'yı o kadar seviyor ki kızım büyük olsa sana verirdim diyor. Ela gülüyor. Ben beklerim onu diyor. Annesi oğluna sevgiyle bakıyor. Yakında evlendireceğiz bu yakışıklıyı. Zamanı geldi de geçiyor diyor. Evet, bu kaçınılmaz, olacak. Evlilik olayını onunla hiç konuşmuyoruz. Birbirimize çok bağlıyız. Geçmişi unuttuk, eski defterleri kapattık. Bugünü yaşıyoruz ama yarını da hiç konuşmuyoruz. Ne koşullarda olursa olsun ömür boyu birlikte olmak istiyoruz. Öyle aşığız ki birbirimize, artık kendimiz değiliz. Tartıştığımız günler de olmuyor değil, kopma noktalarına bile geliyoruz. İhanet söz konusu değilse de öyle küçük şeylerden kıskanıyoruz ki birbirimizi, inanılmaz. İyi bir çift olduk, sorunları büyütmemeyi öğrendik, kavga ederken bir an geliyor, birbirimize bakıp gülmeye başlıyor, sımsıkı sarılıyoruz. Bir şey itiraf edeyim, aslında onun beni kıskanmasını seviyorum. Hatta bazen beni kıskanması için küçük hileler yapıyorum. Evimde kalan yakın bir arkadaşımı eşcinsel sanıyor örneğin. Kıyamet kopartıyor. Oysa değil. Ama beni kıskanması çok hoşuma gidiyor. Gerçeği öğrendikten sonraki barışmalar olağanüstü güzel. İlişkiyi heyecanlı tutuyor. Canım benim. Bazen çıldırtıyorum onu. Bir gün kara arıyor. Ela'yı ne kadar sevdiğimi bildiği halde "Atlayın buraya gelin. Üçümüz birlikte olalım." diyor. Karaya bakın, o utangaç, o ailesine düşkün, o kadınları daha çok sevdiğini, sadece benimle olabileceğini söyleyen adam şimdi ne hallere düşmüş. Düşüncesiz adi adam. Bu teklif beni çıldırtıyor. Bunun lafını etmesi bile iğrenç. Ela'yı taparcasına sevdiğimi, onu bir başkasıyla asla paylaşamayacağımı biliyor. Bunları ona da söylüyorum ama öyle arsız ki, ne olacak sanki, nikahlı karın mı diyor. Artık kara benim için bitmiştir. Sana hep dostluk ettim. Üç kişi yolladım. Tanış onlarla, seviş diye. Ela'yı da onlardan birisi mi sandın? Diyorum. Beni bir daha rahatsız etmemesini, aramızdaki her şeyin bittiğini söyleyerek telefonu yüzüne kapatıyorum. Aradığında konuşmuyorum. 7 yılı sevgili ilişkisi olarak 20 yıllık dostluğunu bitirdim bir kalemde. Ela'ma bu gözle bakan adamla arkadaşlık etmem ben. İşte bunları yaşadığım için bu aşkın hiç bitmeyeceğine inanıyorum. Ela Almanya'ya gittiği sırada çektiğim üzüntüyü ve ona kavuştuğumda yaşadıklarımı asla unutamayacağım. Nasıl bir acıydı ondan ayrılmak ve ne güçlü bir sevinçti ona kavuşmak. Bir akşam vakti telefonum çalıyor. Sesi çok heyecanlı. Neredeyim şu an bil bakalım diyor. Nasıl bilebilirim? Aradan 2 ay geçmiş. Özlemim dağlar taşları aşmış. Daha aylar var kavuşmamız için. Planlar yapıyorum. İşin içinden çıkamıyorum. Para bulamıyorum. Ona gidemiyorum. Neredesin aşkım diyorum. Kapıdayım diyor. İyi ki karım mutfakta, iyi ki yüzümün halini görmüyor. Deli gibi aşağıya iniyorum. Sokak kapısına çıkıyorum. Orası benim evimmiş, benim sokağımmış, benim çevremmiş, hiçbir şey umurumda değil. Aklım başımdan gitmiş. Sarılıyoruz birbirimize, içeri çekiyorum onu, öpüyorum doya doya. O an dünyanın umurunda olmadığı ender anlardan biri. Öyle bir sevinç duymuşum ki apartmanın sahanlığında uzun uzun onunla öpüşmüştüm. Allah'ım ne güzel bir şey bu. Yine birlikteyiz ve hiç ayrılmayacağız bundan böyle. Ayrılıklar çok değerli aşk ölçekleri. Bir insanı ayrıyken bu kadar düşünüyor, bir başkasından hoşlanmıyor, ondan başkasını aklınıza bile getiremiyorsanız ve kavuştuğunuzda da böylesine gözünüz kararıyorsa aşkınızı ölçtünüz demektir. İşte o gün anlıyorum ki Ela benim her şeyim, aşkım, kardeşim, arkadaşım, dostum. Özel hayatımız dışında her şeyi paylaşıyoruz. Sevişmelerimiz ne kadar heyecanlıysa dostluklarımız da o kadar güçlü. Her konuda konuşabiliyoruz, her konuda birbirimizi destekliyoruz. O neşeli, esprili, cıvıl cıvıl bir genç, ben de onun yanında kendimi dinç ve genç hissediyorum. Aramızda onca yaş farkı olmasına karşın bunu hiç sormuyor, bazen o bana önderlik taslıyor, öğütler veriyor, şaha kalkmış duygularımız inceliyor. Kimi konularda çok katıyım, o zaman o bana gençliği anlatıyor, beni yumuşatmaya çalışıyor. O da benim deneyimlerimden yararlanıyor, sürekli sorular sorup dikkatle dinliyor. Mükemmel kıskanılası bir çiftiz biz. Onun bana sarılıp beni bırakma deyişi hayatımdaki en büyük mutluluk. Onun beni sevdiğine hiç kuşkum yok. Benim onu ne kadar sevdiğimin kanıtlarını açıkça görüyorsam, onun bana olan sevgisinin kanıtları da görülüyor. Hiç kuşku yok buna. İş yerimde beni çok uzak bir şehre yollamak istiyorlar. Ela'ya koşuyorum. Bunu duyduğum anda çıldırıyor. Oturduğumuz çay bahçesinde ellerime sarılıp ağlamaya başlıyor. Buna dayanamam diyor. Etrafa aldırdığı yok. Gözyaşları dinmiyor. Evet, beni seviyor. Bir yürek nasıl yaratır bir damla gözyaşını bilirim. İşte şimdi iyice eminim onun beni ne kadar çok sevdiğine. Yapmadığım kalmıyor işimden ayrılmamak için. Uzun bekleyişlerden sonra tayinimin durdurulduğunu öğreniyorum. Şimdi herkes mutlu. Benim gidişimle ayrılık söz konusu değildi. Ama tayinim çıksaydı birbirimizi görmek için zorlanacak, çok özleyecektik. Bir erkeğin hayatında iki kişi varsa maddi durumunun çok iyi olması gerekiyor. Oysa hep duyuyorum en parasız kesimin erkekleri bile birkaç kadını birden idare ettiğini. Nasıl yapabiliyorlar bunu? Ben de maddi yönden çok sıkıntı çekiyorum. Ne aşkımı ne evimi ihmal ettim ve gelirimden fazlasını harcadım. Kredi kartı borçlarım dağ gibi birikti. Buna eşime de sevgilime de söyleyemiyorum. O kadar zor durumdayım ki. Bana yardım edecek kimse bulamıyorum. Kim yardım edebilir bu küçücük yerde bana? Uykularım kaçıyor. Bu sıkıntıya daha ne kadar dayanabilirim? Onlara söylemesem de bendeki durgunluğu anlıyor, endişelenmeye başlıyorlar. Utanıyorum, anlatamıyorum. Evime haciz gelecek diye kederimden ölüyorum. Böyle bir şeye dayanamam, ölürüm bu kez. Evdeki huzursuzluğum artıyor. Olur olmaz her şeyden kavga çıkartıyorum. Eşimin şefkatli tavırlarına bile katlanamıyorum. İstiyorum ki evi terk etsin, gitsin. Gitsin artık. Başına gelebilecek acı sürprizlerden, dayanılmaz sıkıntılardan uzak kalsın. Maaşıma, evime haciz gelirse karımın yüzüne bakamam. İkimizin de gururu ayaklar altında kalır. Bunu yaşamamalıyız. Çekip gitmeli o. Ela'ya bile istediğim gibi davranamıyorum. Doğru dürüst bir yemeğe bile götüremiyorum onu. Canım benim, onun ne suçu var ki? 2 yıldır benden en ufak maddi bir şey beklemedi. Pahalı hediyeler almamı, onu lüks lokantalara götürmemi hep engelledi. Senin sorumlulukların var. Eşinin, çocuklarının rızkını böyle şeyler için harcamamalısın dedi. Böyle bir insan işte benim sevgilim. Birbirimize hep yardımcı olduk. Başımız sıkıştığında sadece birbirimize borçlandık. Ne yaptım ben? Neden böyle oldu? Ela bunu asla öğrenmemeli. Benim düşüşümü görmemeli o. Kimse görmemeli bu kadar zavallı durumlara düştüğümü. Eğer bir mucize olmazsa 2 ay sonra her şey bitecek. Sevdiklerimin karşısında boyun bükmeyeceğim. Belki de bir bedel ödüyorum. Yalancı hayatımın bedelini. En korktuğum şey başkaları tarafından aşağılanmak. Ne konuda olursa olsun aşağılanmak duygusu benim kabusum. Bana ibne diyerek aşağılamaları o an öldürür beni. Çektiğim acılar bu yüzden değil mi bugüne dek? Evime haciz geldiği için aşağılanmak da aynı şekilde mahvımı neden olabilir. İnsanların bana acımasına dayanamam, sevdiklerimin sıkıntı çekmesine dayanamam. Tek düşüncem kızım ve oğlum. Ela ve eşim yokluğuma alışacaklardır. Gideceğim ben. Neden başım sıkıştığında, dertli günler başladığında gitmeyi yani ölmeyi düşünüyorum acaba? Bir korkak mıyım ben? Baktım ki iş ciddiye biniyor, baktım ki yine bunalıma girmeye başlıyorum, baktım ki eczanenin önünde dolaşmaya başlamışım ve bu Ela'dan sonsuza dek ayrılmama neden olacak, ağabeyimi aramaya karar veriyorum. O yardım ediyor, durumum biraz düzeliyor, yani beni Ela kurtarıyor. Ela evleniyor mu? Ela evlenecek artık. Gelin hanımla tanıştık. Birbirimizden çok hoşlandık. Eşim de sevdi gelini. Öyle cici bir kız ki. Ela, aile dostları hatta uzaktan akraba oldukları bu kızı eskiden de tanıyordu. Kız aile içinde ona hep hatırlatılmış ama o anlamıyor gibi yapmıştı. Gelin tutucu da olsa eğitimli, iyi bir ailenin kızı. Aileler anlaştıktan sonra önce kızın fikrini sormuşlardı. Biz iki aile böyle bir şey düşündük ama önce sana soruyoruz, ne dersin? Eğer olmaz diyeceksen boşuna hiçbir girişimde bulunmayalım. Kız peki dedi, peki diyecekti elbette. Ela şahane, dört dörtlük bir erkek. Hangi kız ona hayır diyebilir? Aynı öneri Ela'ya da götürüldü. Ela alacakları bilse de önce klasik sözleri söyledi. İyi tanımıyorum, konuşalım, düşüneyim. Kız öylesine değerliydi ki Ela'nın bu talepleri bile şaşkınlıkla karşılandı aile içinde. Güldüler, sırtını sıvazladılar. Düşün bakalım biraz dediler. Ela da düşündü, kollarıma yığılıp kaldı. Bu bizim ilişkimizi zedeler. Nasıl ayrılacağım ben senden, nasıl dokunacağım o kıza bir başkasını bu kadar severken, bile bile bu kötülüğü neden yapayım o kıza diye uzun uzun ağladı. Kurtuluşu yoktu, kapana kısılmıştı artık. Kızla görüşmeye başladılar. Gezdiler, dolaştılar, çay bahçelerine, pastanelere gittiler. Elini tuttu dedim ona. Elini tut dedim ona. Yakınlaşmaya çalış. O kadar güzel, iyi bir kız dene. Belki bir şeyler uyanır içinde. Elini tuttu, yanağından öptü. Yine kollarıma koştu. İstemiyorum, olmuyor. Hiçbir zevk duyamıyorum. İş elini tutmakla bitmeyecek ki. Sevişmem gerekecek, gebe bırakmam gerekecek onu diye ağladı. Çaresizdi, zincirlere vurulmuştu. Kurtulması mümkün değildi. Kim bilir kaçıncı erkek ve kadındı bu yüzden hayatı kararacak olan. Ailece birbirimize yakın olduğumuz için bu güzel günlerinde onu yalnız bırakmak istemedik. Eşimi alıp gittim onun yaşadığı şehre. Bir akşam aileler toplandık onların evinde. Gelin hanım da ailesiyle birlikte geldi. Çok güzel, çok hanım, terbiyeli, çıtı pıtı bir kız. Ve de tuhaf bir şekilde benim eşimin 18 yaşındaki haline benziyor. Kucaklaştık gelinle, sevgilimin sözlüsüyle. Hemen birbirimizi sevdik, ısındık. Bütün gece sohbet ettik. Garip bir sızı vardı yüreğimde gece boyunca. Kıskançlık mı? Asla. Sevgilimi bir kadından kıskanmam mümkün değil. Nasıl o da benim eşimden hiç kıskanmamışsa, benim de onu bir başka kadından kıskanmam söz konusu olamaz. Kıskançlık değilse ne peki içimdeki bu sızı? Sevdiğim erkek benim asla içinde bulunamayacağım bir başka yaşama doğru gidiyor. Evet, o yaşamı istemiyor ama gidiyor. Bu mutsuz yaşam içinde bin bir türlü sıkıntı çekerken ben ona hiç yardım edemeyeceğim. Elim kolum bağlı, uzaktan öylece izleyeceğim. Belki de bu duygular kahrediyor beni. Belki de ben onunla bir yuva kurmak istiyorum. Belki de ben onunla ömür boyu bir yastıkta yatmak istiyorum. Belki de ben onunla eş olmak istiyorum. Biz eşiz diye dünyaya haykırmak istiyorum. İnanın bana, sevgilimin sözlüsünü kıskanmıyor, bağrıma basıyorum ama hepimiz için derin bir acı yaşıyorum. Evin içinde yepyeni, bambaşka bir heyecan sürerken Ela ile göz göze geliyor, sanki uzun uzun konuşuyoruz. Seni çok seviyorum diyor bana gözleriyle. Ben seni daha da çok diyorum ona gözlerimle. İçimizde barındırdığımız ortak yalanımız gittikçe büyüyor. Yalanımız büyürken aşkımız daha da derinleşiyor. Gece sona eriyor, hararetle kucaklaşıyor aileler. Gelin hanım Ela'nın yakın dostlarıyla birlikte olmaktan çok mutlu. Biz de öyleyiz. Yakında düğünleri olacak. Hepimiz o gece çok eğleneceğiz. Ela o gece bizimle yaşadığımız şehre geliyor. Evliliğin ilk günlerinde buluşmamız sığırlaşabilir. Düğün olana dek benim yanımdan ayrılmak istemiyor. Düğün olana dek birlikte olacağız. Hiç ayrılmayacağız. Ela da çok üzgün. Sevgilim evlenecek, bu kaçınılmaz. Ela son derece yakışıklı. İyi eğitim görmüş, meslek sahibi, genç bir erkek. Evlenmemesi söz konusu değil. Evlenecek, çocukları olacak, bir yuva kuracak. Bu olmazsa olmaz. Evliliğini daha geç yaşlara ertelemeyiz bile. Evet, aile eğitimli, iyi insanlar ama bulundukları yerin acımasız, mantıksız sözlerine sorgulamıyorlar bile. Sözü açıldığında bir kez eleştirmeye kalkıştım. Adamın bana sert bakışlarını görünce hemen sustum. Onlarla aramı bozmak istemiyorum çünkü. Ne derlerse kabulüm. Onların yasal damatları olsaydım bu kadar ürkek davranmazdım. Koşullar böyle ne yazık ki. Evlilik kaçınılmaz. Ela üzülmesine rağmen kabullenmiş ve aldırmaz görünüyor. Birbirimizi kadınlardan kıskanmadığımız için ciddi bir sorun çıkması olanaksız aramızda. Ama yeni bir hayatı olacak. Evini ihmal etmemesi gerekecek. Buluşmalarımız daha da sınırlı olacak. Bunları biliyoruz ve çok üzülüyoruz. Bir de tabii Ela akıllı ve iyi bir çocuk. Kendi adına ne kadar üzülse de evleneceği kız için o kadar endişeleniyor. Hiç tanımadığı genç bir kıza böyle bir kötülük yapmak, onu aldatmak, bir anlamda onun da hayatını karartmak istemiyor. Bir yandan da kendisini düşünüyor. Kadınlardan hiç hoşlanmayan başka bir erkeğe tutkun olan bir erkek, bundan böyle bir kadınla aynı yatakta yatacak ve onunla sevişmek zorunda kalacak. Bunun ne kadar vahşi bir şey olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Ela'nın bu sırrını bilen bir kız arkadaşı var. Üniversiteden beri yakın arkadaşlar. Şule, öğrencilik yıllarında Ela'ya aşık oluyor. Çok güzel, çok akıllı, çevresindeki erkeklerin peşinden koştuğu bu kız. Ama o Ela'yı seviyor. Bunu belli ediyor. Ela anlamamazlıktan geliyor hep. Şule'nin zamanla nesilsiz kaşıyor, durgunlaşıyor, aşkına yanıt alamamak onu iyice şaşırtıyor. Uzun süre bir arkadaşlıktan sonra sonunda ona açılıyor. Anlamıyor musun sana ne kadar hayran olduğumu? Bir kadın olarak beğenmiyor musun beni? Seninle birlikte olmak istiyorum diyor. Ela önceleri açıklamıyor durumunu. Çok utanıyor. Söylerse Şule'nin onu kınayacağını, sevgisini yitireceğini, yaşamından çıkıp gideceğini sanıyor. Ama Şule'yi o kadar seviyor, dünya görüşünü öyle beğeniyor ki bir gün söyleyiveriyor. Ben erkeklerden hoşlanıyorum diye. Şule çok üzülüyor, çok şaşırıyor. Beni istemediğin için yalan söylüyorsun diyor önce, ağlıyor. Günler geçip Ela sözlerine ısrarlı olunca ikna alıyor ama hala şaşkın. Hiçbir belirti yok sende buna dair diyor, hiç durmadan. Olması gerekmiyor diyor Ela. İlle de kadınsı davranışlar içinde bulunmamız gerekmiyor. Erkeğim ben ve erkeklerden hoşlanıyorum. Şule onu kınamıyor, anlıyor. Şimdi Şule ile çok sıkı fıkı dostlar. Ela her şeyini ona anlatıyor. Bakın Ela'ya çok iyi bir ailenin çok güzel bir kızı bulunduğunda Şule'ye ne yazmış? Bunu size okuyayım. Sevgili Şule, seni çok özledim. Seninle konuşmaya nasıl ihtiyacım var bilemezsin. Senden başka kime anlatabilirim ki burada yaşadıklarımı ve çektiğim sıkıntıları? Bir tek sevdiğim insan var, ona da anlatamıyorum. Onu üzmek en son isteyeceğim şey. Şimdi sıkı dur, sonunda olanlar oldu ve ailem beni evlendirmeye karar verdi. Hem de öyle mükemmel bir kız buldular ki bunun karşısına bir ses söylemem mümkün değil. Tahmin edersin ki kahroluyorum. Aileme ben evlenemem, erkeklerden hoşlanıyorum. O kızın yaşamını mahvetmek istemiyorum dediğimi düşünebiliyor musun? O melek yüzlü insanlar hemen o anda beni öldürürler, kalp krizi geçirirler, intihar ederler. Bir facia yani. Peki ama ben ne olacağım? Ömür boyu işkenceye nasıl katlanacağım? Sevdiğim ne olacak? Ona yıllardır eksilmeyen büyük bir aşkla bağlıyım. Onsuz bir yaşamı düşünemem bile. Uzun zamanda birlikte olmamıza rağmen bugün hala ilk günkü kadar nefesim kesiliyor onu karşımda görünce. Ona sarıldığım anda bütün bedenime ateş basıyor. Tanrı'ya bu aşk için binlerce kez teşekkür ediyorum. Ara sıra birlikte uyuyabildiğimiz gecelerde ki sabaha kadar kapanmayan gözler uyumuş sayılmıyor, ona dokunurken parmaklarımın uçları yanıyor. Söylesene Şule, beni bu kadar mutlu edebilen insanın varlığından nasıl olur da vazgeçebilirim? Onu geride bırakıp ailemin zoruyla bir kadınla nasıl evlenebilirim? Sevgilimin halini bir görsen büyük bir şok yaşıyor. Keşke onunla evlenebilseydim. Aslında bunu içten içe yıllardır ikimiz de biliyor ve bekliyorduk. Ama kötü şeyleri beklerken insan kendini hazırlayamıyor olacakların sonucuna. Kendimi öldürsem diyorum. Bu fikri ciddi ciddi düşündüm. Belki bir çözümü vardır diye oyalanıyoruz sanıyorum. Bir de ondan ayrılmak düşüncesi durduruyor beni. Ama diyorum ki bir çözümü yok ve ben evlenmek zorundayım. Evlenmek ve hiç istemediğim, dokunamayacağım bir kızla beraber yaşamak zorundayım. Sevgilimle ayrılmak ya da görüşmelerimizi azaltmak zorundayım. Koca adam, ben, kendi hayatına dair böylesine önemli konularda karar veremiyorum. Böyle olması gerekiyor, onlar öyle istiyor diye başka türlü davranmak istemiyorum. Bundan daha kötü bir şey olabilir mi birisinin hayatında? Bizim buraları bilirsin, töreler ve yazılmamış kanunlar vardır. Bunların dışına çıkan erkek ya da kadın için hep aynı son yüzyıllardır hazır bekler. Kanından canından birisi seni hunharca öldürür. Erkeklerin öldürüldüğü pek duyulmamıştır namus meselesi yüzünden ama benimki de benim ailem için %100 bir namus meselesi. Babam eşcinselliği günah sayar. Onları ekranlarda gördüğü zaman bile hakaretler ederek televizyonu kapatır. Sen babamı tanıdın, o kadar uygar görünüşlü adam elinden gelse hepsini toprağa gömüp taşlar. Bu ortamlarda ne yapabilirim ben? Kaç git gel buralara, büyük şehre dediğini duyar gibiyim. Yapamam Şule, yapamam. Bir o kadar da güçsüzüm işte. Onlara bunu yapamam. Neden kendimi öldürmek istiyorum? Sevgilimle olan ilişkimi sürdürürsem ve bir şekilde duyulursa ölüm beni hazır bekliyor olacak. Ama ondan ayrı bir yaşam da benim için ölüm kadar acı olacak. Bu yüzden ölüm bir kurtuluş gibi geliyor şimdilik. Sevgilim aşkıyla beni sımsıkı sarmalıyor. Her şeyin bir çözümü vardır. Bunu da aşarız. Biz ayrılamayız diyor. Onun yanındayken ben de inanıyorum buna. Belki ilk günlerde biraz zorlanırız ama neden hayatımız eskisi gibi sürmesin? Biliyorsun, onu çok seviyorum Şule. Sen Emre'nin yanında ne kadar mutluysan ben de en az o kadar mutluyum onunla. Ben de onunla aynı evde yaşamayı, her sabah onun yanında uyanmayı, ona kahvaltılar hazırlamayı istiyorum. Geleceğimin hayallerini onunla birlikte kurmak istiyorum. Benim duygularım senin Emre ile olan mutluluğundan daha yoğun bunca baskılar, yasaklar, günahlar arasında. Bu hayallerimin gerçekleşmesi imkansız. Sen İstanbul'da aynı evde özgürce yaşayan eşcinsel dostlarını anlattığında nasıl gıpta ediyorum onlara. Yakında evleneceğim, okuza dokunacağım. Birkaç ay içinde hamile kalmazsa kıyamet kopacak. Benim cinsel gücümde sorun yok. Suçu kıza atacaklar. Hatta düğün gecesinin sabahında kanlı çarşaf bile görmek isteyebilirler. Düşün, benim ailem bile bunu isteyebilir. Sorgulamaya alışmamışlar ki, birileri yapılacak diyor, onlar da derin bir itaatle yapıyor. Kızın namusu için kanlı çarşafın gösterilmesi gerekiyor. Benim de onunla sevişmem. Hayatın tuhaflığına bak, o kızla sevişebilmek için her şeyini verebilecek bir dolu erkek varken, kız ona dokunmaktan nefret edecek birine bana veriyorlar. Bu zoraki evlilik üç insanın hayatını sonsuza kadar cehenneme çevirecek. Benim suçum ne, sevgilimin suçu ne, kızın suçu ne? Bazen sevdiğimi alıp kaçsak buralardan, bir daha hiç dönmesek diyorum. Nasıl da korkak olduğumuzu görüp kahroluyorum. Eğer insanın hayatında hiç kimse olmasaydı, belki o zaman mutlak özgürlüğe iyice yaklaşılabilirdi. İkimiz de bunu yapamayız. Çünkü hayatımızda sevdiğimiz başkaları var. İstediğimiz hayatı yakalamak için onları silip atamayız. Peki ama başkaları için onlar üzülmesin diye yaşarken kendini bu kadar acının içine sokmak mı iyi insan olmak? Bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Pis bir korkağım ben çünkü. Bir peri gelse. Bir peri gelse ve dile benden ne dilersin dese ne isterdim ondan? Sorguluyorum, yargılıyorum, düşünüyorum. Beynim sünger gibi. Bugüne dek yaşadığım yüzlerce sevinç, binlerce acı gözlerimin önünden geçiyor. Ancak gözlerimin önünden hayatım geçtikçe büyük bir şaşkınlıkla anlıyorum ki içimde olmayan tek bir duygu var. O da pişmanlık. Hiçbir şeyden pişman değilim. Evlilik hayatımda özelim de aslında beni mutlu etti. Herkesin hayatında olabilecek ufak tefek keşke yapmasaydımlar dışında yoğun bir pişmanlık duygumun hiç olmadığını görüyorum. Beni perişan eden aşağılanma duygusu, daha doğrusu korkusu. Tuhaftır. Onca olumsuzluklara, onca imkansızlıklara rağmen aslında mutlu olduğumu düşünüyorum. Hele özel hayatımı düşündüğümde harikaydı diyebiliyorum. Yeni bir yaşam kurmam mümkün olsaydı bugün elde ettiklerimden, yanımda olanlardan vazgeçemediğim için aynı hayata sahip olmak isterdim sanıyorum. Çünkü hayatıma girmiş olanları çok seviyorum. Hayatımı evlilik ve özel yaşam diye ikiye ayırıyorum. Değişmesini istediğim şeyler ise evlilik hayatımın dışında olanlar. Ailem benim vazgeçilmezim ama hayallerim hep özel yaşamımın üzerinde kurulu. Özel yaşamım ise erkekler anlamına geliyor. Aşklarım da erkekler. İsterdim ki özel yaşamımda ömür boyu beni seven tek bir kişi olsun, ben de onu hep seveyim. İhanetler, çıkar için birliktelikler hiç olmasın. Sevgiyle, şefkatle, güvenle hep o bir kişiyle birlikte olayım. Arzularım, olamayacağımı bildiğim düşlerim hep hayatımda aşk yanıyla ilişkili. Çünkü evlilik yaşamımda beni kıracak, incitecek bir yön yok. Sakince sürüyor evliliğim. Sevgiyi, aşkı, mutluluğu, acıyı, ihaneti, çıkarı kullanılmayı, şehveti ise özel hayatımda yaşadım. Bütün bunları erkeklerle olan ilişkilerimde tattım dolu dolu. Evliliğim huzur içinde başladı. Öyle de geçiyor. İsterdim ki kadın ya da erkek herkes kendi özelini hiçbir çekince, sınırlama, yasaklama, ayıplama olmadan özgürce yaşayabilsin. İsterdim ki insanların sadece kendilerini ilgilendirecek olan cinsel yaşam tarzına bakmadan onları beyin, kültür, üretim, topluma yararı ve insanlığıyla değerlendirebilecek kişilerle dolu bir ülkede yaşayabileyim. Gizli kalmak, aşklarını, coşkularını çekinerek yaşamak anlatılamayacak kadar zor. Elbette özel, özel olmalı. Dört duvar arasında kalmalı. Ama kimse cinsel kimliği nedeniyle yargılanıp aşağılanmamalı. Bir peri gelse ve sorsa, dile benden ne dilersin? Tek bir şey dilerdim. Senden peri tek bir şey. Ela ile ölünceye kadar birlikte olalım. Ama bu toplumda değil, her şeyiyle özgür, anlayışlı bir toplumda ömür boyu Ela ile yaşamak istiyorum sevgili peri. Eğer bugünkü duygu ve düşüncelerim gençliğimde olsaydı evliliği hiç düşünmezdim. Evliliği düşünmeyince eşimi de tanımayacak, çocuklarım da olmayacaktı ve onlara duyduğum sevgi acılarıma acı katmayacaktı. Bugünkü aklım olsaydı, yani özel hayatımdan, cinsel kirliliğimden, coşkularımdan, aşklarımdan asla vazgeçemeyeceğimi bilseydim, evlenmezdim asla. Kimsenin bir kadına bunları yapmaya hakkı yok çünkü. Şimdi ise onları seviyorum. Sorumluluklarımın bilincindeyim. Ve bu tür bir hayatta bu sorumluluklarla baş edebilecek ne kadar zor olsa da bugüne dek onlara kötü bir şey yapmadım. Eşimi ve çocuklarımı o kadar seviyorum ki bu sevgi pişman olmamı ve keşke evlenmeseydim dememi engelliyor. Ancak şimdi biliyorum ki içimdeki benden kurtulmam mümkün değil. Kurtulmak da istemiyorum artık. Bir erkeğe delicesine aşık olabiliyorum. Öylesine bir aşk ki bu, içinde cinselliği barındırmasa da olur. Dile benden ne dilersen diyen periden hayatımı tümden değiştirecek bir şey isteyemem bugünden sonra. Çünkü ailemi çok seviyorum. Ama baştan başla, kimseyi tanımadığım varsay ve kendine yeni bir yaşam çizdenseydi, evlenmeden, hiçbir sorumluluk altına girmeden, çoluk çocuk sahibi olmadan, taparcasına sevdiğim erkekle birlikte yaşamayı isterdim. Kimseyi üzmek zorunda kalmadan ve yaşamında yalanlar üzerine kurmadan, açık, dürüst ve özgürce. Neden anlattınız? Mutluyum, aşığım, seviyorum, coşkuluyum. Paramparçayım, mutsuzum, yalancıyım, korkağım, suçluyum. Paramparçayım. Yalnızım. Anlatmam, kendimi paylaşmam gerekiyordu. İçimi boşaltmak, üzerimdeki utancı ve suçluluk duygusunu hafifletmek istiyorum. Beni ayıplamayacak, suçlamayacak, sadece dinleyecek birine ihtiyacım vardı. Sizi seçtim. Bunları size anlatarak kendimi korumak istiyorum belki. Bak, anlatabiliyorum, ben suçlu değilim. Bir kötülük yok içimde, diyorum. Belki de benzer erkeklik dünyasını gözler önüne sermek istedim. Belki bir işe yarayacağını düşündüm. Sanki biraz hafifledim, teşekkür ederim. Belki yine görüşürüz, belki de bir daha birbirimizi göremeyiz. Hoşça kalın. Nasıl bitirelim bu öyküyü? Bilemiyorum, nasıl bitirelim bu öyküyü? Siz istediğiniz sonu yazın. Bundan sonra ipler sizin elinizde, karar sizin. İsterseniz her şeyi terk edip Almanya'ya gidip evlensinler. İsterseniz onların perişan olmaları pahasına yakınlarına her şeyi açıklayıp büyük bir kentte özgürce yaşamaya başlasınlar. İsterseniz bu yalan, sahte ve acı yaşamlarına gidebildiği kadar devam etsinler. İsterseniz ikisi de bir arada intihar etsin. İsterseniz zaten aklımda hep ölüm, ben küçük bir not yazıp kendimi öldüreyim. Hadi kolay gelsin. Siz mutluluğu tercih edersiniz biliyorum. O zaman mutlu olsun bu öykü, mutlu bitsin. Bakalım bulabilecek misiniz bana mutlu bir son? Kitabın sonu, 21 Nisan 2017.